نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Evet, her zamanki gibi Perşembe günleri İmam İbn Teymiye'nin Et-Tedmuriye kitabından devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde demiştik ki zatta Allah-u Teala'nın zatında ne deniliyorsa onun sıfatlarında aynı şekilde söylenmesi gerekiyor. Yani onun sıfatları aynen onun zatındandır. Ondan sonra demiştik ki Allah Celle Celaluhu kendini nasıl vasıflandırmışsa o şekilde vasıflandırmak lazım. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde nasıl vasıflandırmışsa o şekilde vasıflandırmak lazım. Ve Allah Celle Celaluhu'nun kendi kendini vasfettikten sonra kalkıp birisi kendi anlayışına, içtihadına dayanarak manaları değiştirerek Allah'ın sıfatları ayrı bir mana vermek selef alimlerinin menhecine, metoduna, akidesine, inancına terstir. Bugün de inşallah bu konuyla ilgili selefin görüşlerini anlatacağız. Selef alimlerin görüşlerini anlatacağız. Diyor ki İmam İbn Teymiye rahimahullah وَقَدْ عُلِمَا أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، الأعراف 180. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Fussilet 40. İmam İbn Teymiye Rahimahullah duyduğunuz gibi bu onun yazmış olduğu metin, ey asıl sözü. Bunu açıklamak gerekirse demek istiyor ki Allah rahmet etsin, bu konuyla ilgili, ey Allah Celle Celaluhu isim ve sıfatlarıyla ilgili meselesinde diyor, mutlak manada ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnete sarılmanın gerektiğini demek istiyor. Ve burada da diyor ki, tarikatü selef fi hâzel bâb ve selef fil lüga kul mâ tekaddeme. Selefin lügat anlamı, senden önce kişiden önce olan herkes. Bu lügat açısından. Kişinin öncüleri veyahut da kişilerin öncüleri. Ancak ehli sünnet ve cemaatın veyahut da istilahi yönden olan anlam ise Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem dönemi, ondan sonra tabi'in ve etba'i tabi'inin dönemi olarak nitelendiriyorlar. وَعِنْدَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ اَصْحَابُ الْقُرُونَ اَثَّلَاثَ İslam ehli yanında, ey İslam alimlerin veyahut da daha doğrusu selef alimlerin veyahut da bugünün diliyle ehli sünnet ve cemaatın inancına göre selef denildiği zaman anlaşılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, ondan sonra tabi'in, ondan sonra etba'at tabi'in anlaşılıyor. Ve bu konuyla ilgili İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifaklarıyla rivayet ettikleri hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İnne hayrukum karni thummellezine yelunehum thummellezine yelunehum. Başka bir rivayete, hayrun nas karni thummellezine yelunehum thummellezine yelunehum. Bu birinci rivayette ise İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri hadiste, İnne hayrukum karni, sizin en hayırlınız benim zamanımda olan kişilerdir. Ve burada benim zamanımdan kastı ey onun arkadaşları, yani ashabı ve özellikle ashabının başında dört halife: Ebu Bekir, Ömer, Üthmen ve Ali. Ondan bunlardan sonra işte cennetle müjdelenen 10 kişi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يُلُونَهُمْ Ey ashabtan sonra gelecek olan kişiler. Kimdir bunlar? Ey tabi'in. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يُلُونَهُمْ Ondan sonra, tabi'inden sonra gelecek olan اَتْبَعُ التَّابِعِينَ Bundan önceki derslerimizde tahmin ediyorum değinmiştik. Sahabi kimdir? Sahabi Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat görüp, gördükten sonra onun davetine isticabe ederek ve o iman üzerinde ölen kişi sahabidir. O iman üzerinde ölen kişi sahabidir. Tabi'in ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını gören kişilerdir. Etba'u tabi'in ise ashabı görmeyip, ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını görmeyip ashabtan sonraki tabi'ini gören insanlardır. Ve bu iki rivayette, birincisinde sizin en hayırlınız, ikincisinde diyor hayrun nas karni, İnsanlar içerisinde yaşayan en hayırlı insanlar benim zamanımda yaşayan onlar insanlardır. Ve buradaki benim zamanımda demek istediği ey ona iman eden. Yoksa mesela onun zamanında yaşayan müşrikler de vardı veyahut da şirk üzerinde ölen kişiler de vardı. Örneğin Ebu Cehil, ondan sonra onun amcası Ebu Leheb ve bunun gibi, onlar gibi kişiler. Onun bundan kastı ey benim zamanımdaki kastı, yani beni görüp ondan sonra davetime isticabet ederek ve o iman üzerinde kalıp vefat eden kişilerdir. Ondan sonra bazı insanlar ben selefiyim diyen kişileri eleştiriyorlar. Diyorlar ki siz kendinizi tezkiye ediyorsunuz. Ben selefiyim dediğin zaman veyahut da dediğiniz zaman sen kendini veyahut da siz çoğul olarak sen ey tekil, sen bir şahsa demek istiyor. Veyahut da siz çoğul olarak, yani siz selefiler kendinizi veyahut da şahsa sen kendini tenzih ediyorsun. Oysa ki diyorlar kişi kendini tenzih etmesi caiz değildir. Ve alimler şunu söylüyor, yani bu tür laflara veyahut da bu tür sorulara karşı şu cevapları veriyor. Diyorlar ki mesela bugün İslam dünyasında meşhur olup kabul edilmiş 4 tane mezhep var. Birincisi Ebu Hanife mezhebi, ikincisi İmam Malik mezhebi, üçüncüsü İmam Şafii mezhebi, dördüncüsü Ahmed bin Hanbel'in mezhebi. Ve bu mezheplere mensup olan kişiler ona sorduğun zaman senin mezhebin nedir dediğin zaman diyor ki ben Hanefiyim, diğeri ben Malikiyim, diğeri Şafiiyim, diğeri Hanbeliyim. Ve diyorlar ki ben Hanefiyim diyen bir kişi biz ona tekrar soru sorsak, sen Hanefi'yim derken yani sen Nu'man bin Thabit Ebu Hanife'nin kendisi misin? Diyor ki hayır. Peki niçin sen ben Hanefi'yim diyorsun? Demek istiyor ki, diyor ki yani ben Ebu Hanife'nin mezhebi üzerindeyim. Veyahut da diğeri diyor ki ben Şafii mezhebi üzerindeyim. Efendim Maliki veyahut da Hanbeli. İşte alimler aynı şekilde diyorlar ki işte biz de diyoruz ki ben Selefiyim diyen bir kişi aynen sizin kastettiğiniz gibi aynı şeyi kastediyorlar veyahut da kastediyoruz. Ben Selefiyim dediğim zaman yani ben Ebu Bekir'in, Ömer'in, Üthmen'in, Ali'nin mezhebi üzerindeyim. Ve biz yani cedel yapmaksızın desek ki soru sorsak ki bu mezhep mensuplarına ve biz de bu mezheplerden birisiyiz yani veyahut da bu mezheplerin fertlerinden bir ferdiyiz. Bu ben Hanefi'yim, Maliki'yim diyen bir kişi herhalde kendi kendini tezkiye etmiyor. Veyahut da herhalde ben Hanefi'yim veyahut da Şafii'yim diyen bir kişi %100 İmam Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, Maliki'nin, Ahmed bin Hanbel'in mezhebini baştan sona kadar okuyup ona göre amel ediyorum veyahut da ediyoruz diye iddia eden olmaz tahmin ediyorum. Yani %100 bu mezhebe göre amel ediyorum deyip de iddia edecek şahıs herhalde çıkması mümkün değildir. Çünkü ne kadar alim olursa olsun %100 Ebu Hanife'nin veyahut da Şafii'nin veyahut da diğer mezheplere %100 uyduğunu tahmin etmiyoruz. Özellikle avam tabaka. Avam tabaka annesinden, babasından, hocasından veyahut da toplumundan gördüğüne göre işte ben bu mezhep tabiyim veyahut da o mezhebe tabiyim diyor. Dolayısıyla sorsak desek ki Ebu Bekir mi daha efdal yoksa Ebu Hanife mi daha efdal? Desek ki Ebu Hanife daha efdaldır derse o zaman bu insan sapıtmış olur. Hakikaten. Ki Ebu Hanife kendisi rahimahullah bizzat Ebu Hanife Ebu Bekir'e, Umar'a, Üthmen'e ve Ali'ye tabi olduğunu söylüyor. Aynen böyle söylüyor Ebu Hanife rahimahullah. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelenden başımızın üzerinde, ashabtan gelen başımızın üzerinde, tabiinden gelen başımızın üzerinde ama etba'ut tabiinden gelen diyor. Hum rical ve nahnu rical. Onlar şahıslar oldukları gibi biz de şahısız veyahut da onlar erkek oldukları gibi biz de erkeğiz. Yani ilim konusunda. Yani onlar içtihad ettikleri gibi biz de içtihad ederiz demek istiyoruz. Dolayısıyla yani mutlak manada Resullerden sonra insanlar İslam ümmetinin içerisinde en faziletli kişi Resullerden sonra Ebu Bekir, ondan sonra Umar, ondan sonra Üthmen, ondan sonra Ali. Her ne kadar Üthmen ile Ali arasında Ehl-i Sünnet ve Cemaat arasında ihtilaflar olmuşsa dahi, çünkü bazı alimler demişler ki Ali Ebu İmam Emir-ül Müminin Üthmen'den daha faziletlidir dediler. Ebu Bekir ile Umar'da %100 ittifak var elhamdülillah. Ama Ali ile Üthmen'de bazı alimler ihtilafa düşmüşler. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat topyekun olarak yani cumhurları bil ittifak demişler ki sırayla Ebu Bekir, Umar, Üthmen ve Ali. O zaman ben Selefiyim diyen bir kişi Ebu Bekir'e, Umar'a, Üthmen'e, Ali'ye uyan daha mı çok isabet eder? Yoksa ben Hanefi'yim diyen bir kişi mi daha çok isabet eder? Yüzeysel olarak mevzuya veyahut da meseleye baktığımız zaman bu dört imama göre ey Ebu Bekir, Umar, Üthmen ve Ali bu dört imamın görüşlerine göre, içtihatlarına göre amel eden bir kişi %100 ben Hanefi'yim veyahut da Şafii'yim veyahut da Maliki'yim, Hanbeli'yim diyen kişilerden daha isabetli olabilir. Vallahu alem. Onun için her Allah ve Resulüne inanan bir kişi kendini selef-i salihine nispet etmek ile iftihar etmesi gerekiyor ve daha doğrusu gereklidir. Yani her Müslüman ben selefiyim demelidir. Niçin? Çünkü bu dinin müessisleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra onun ashabı, tabi'in ve etba'ı tabi'indir. Dolayısıyla cedelen her ne kadar biz bu insanlara karşı desek ki siz yine doğrusunuz ve yine siz doğrusunuz diyoruz ama siz doğrusunuz derken ben selefiyim diyen bir kişi ben yanlışım veyahut da batıl yol üzerindeyim demek değildir. Dolayısıyla selef demek, selefiyim demek ey Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine, ashabın sünnetine, tabi'in ve etba' tabi'inin sünnetine göre amel eden kişiyim demektir. Ve bunu bu şerhi yaptıktan sonra bunun kısa kelimesi nedir? Ben selefiyim demek. Ey selefiyim demek yani ben ashabın, tabi'in ve etba'at tabi'inin mezhebine tabi'im demektir. Ondan sonra diyor ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in naklettikleri bir hadiste veyahut da ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki La tezalu taifetun min ummeti zahirine hatta ye'tiyehum amrullah ve hum zahirun. Ve bazı Müslümanlar bu hadisi okuyup Müslümanlara naklederken hata eğer duyduğumuz kadarıyla doğru ise yani hatalı konuşuyorlar. Çünkü diyorlar ki selef masumdur. Eğer hakikaten bu lafızlar ile selef masumdur demişse gerçekten bu söz hatalıdır. Selef derken yani ashab masumdurlar demek değil. Selefin metodu masumdur. Selefin menheci masumdur. Menheç olarak. Yoksa şahıslar olarak hiçbir sahabi ve hiçbir tabi'i ve hiçbir etba'at tabi'i ve ondan sonraki alimler masum değildir. Resullerden sonra ehli sünnet ve cemaatin inancına göre Resullerden sonra hiç kimse masum değildir. Ancak selef ümmetinin tutmuş olduğu veyahut da sahip olmuş veyahut da sahip oldukları yol masumdur. Nedir bu yol? Kur'an ve sahih sünnettir. Kur'an'da İslam ümmeti Rafizi Şiiler hariç bütün İslam ümmeti Kur'an mutavatirdir. Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır diye ittifak etmişler. Rafizi Şiiler müstesna Kur'an'da eksiklik ve fazlalık var diye iddia ediyorlar ve kitapları bu tür şeylerle doludur. Dolayısıyla burada la tezalu taifetun min ummeti zahirine. Tamam mı? Ey kıyamet kopuncaya kadar, kıyamet vaadi gelinceye kadar bu ümmetten hak üzerinde kalıcı olarak kalacak olan şahıslar olacaktır. Hatta ye'tihum amrullah, Allah'ın emri gelinceye kadar. Ve hum zahirun, ey onlar bu inanç üzerinde sabit kalarak devam edecekler. فَالْاِسْتِمْرَارِيَ تَسْتَلْزِمُ مُتَابَعَةِ السَّابَقِينَ Bu devamcılık diyor, onlardan önceki şahıslara tabi olmayı ne yapıyor? Gösteriyor. وَتَتَلَخَّصُ طَرِيقُتُ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي قَوْلِهِ Yani fi قول الإمام ابن تيمية رحمه الله اِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ مِنَ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكِيِّفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيمٍ Selef ümmetinin tarikatı ve buradaki tarikattan demek tarik demek yol demektir. Veyahut da sünnet demek lügat manasıyla, lügat açısından sünnet demek yol demektir. Bu yol ister iyi olsun ister kötü olsun. Bu lügat açısından. İstilah açısından sünnet demek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri ve ikrarıdır. İstilahi yönden şer'i manada sünnetin anlamı وتتلخص طريقة السلف دي طريقة السلف دي إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف الله جل جلاله كندي كندني قرآن كريم ده فيillerini yani sıfatları fiili sıfatlar olsun sübuti sıfatlar olsun. Ondan sonra kelami sıfatlar olsun. Allah Celle Celaluhu mesela kelamı hem zatî sıfattır hem de fiili sıfattır. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun zatî sıfatları olduğu gibi sübuti sıfatları da vardır. Ve buradaki sıfatlar veyahut da sıfatlara bakarken tekyif yapmaksızın ey Allah Celle Celaluhu'nun sıfatına şekil veyahut da keyfiyet vermeksizin ve la temsil ve hiçbir şeyle benzetmeksizin ve min gayri tahrif ve Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını tahrif etmeksizin ve la ta'til ve etkisiz hale getirmeksizin Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına ne yapmak lazım? Mana vermek veyahut da manalandırmak lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları aynen Allah Celle Celaluhu'nun zatî sıfatlarda nasıl konuşuyorsak diğer sıfatlar da aynen o şekildedir. Bu İmam İbn Teymiye Rahimahullah'ın bizzat inancıdır. Ve selef alimleri aynı şekilde bu çizgiyi takip ederek Allah dileyinceye kadar bu yolu ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Ey Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları hiçbir kimse heva ve hevesine göre ne yapamaz? Tekyif veyahut da şekillendirmek veyahut da tatil yapması hakkı değildir. Her kim selefin çizgisi dışına çıkarak daha başka fırkaların tanıtımıyla tanıtırsa o zaman o kişi ehli sünnet vel cemaatın çizgisinden çıkarak bid'at ehlinin çizgisine katılmış olur. Ve bu ilk öncesi et-tekif. Tekif ne demektir? Veyahut da bu tekif kelimesi nereden alınmış? Veyahut da nasıl ortaya çıkmış? Me'huze minel keyif ve huve el hey'e. Keyfiyetten. Bu diyor keyfiyetten. Asıl masları keyfiyetten diyor. Yani hey'eti. Şekli şemali. والمقصود اثبات كيفيه معينه للصفات وبندان مقصد diyor bir sıfata diyor muayyen bir şekil veyahut da şemal ne yapmak tasbit ispat etmektir. او السؤال عنها بكيف veyahut da diyor o sıfat hakkında nasıl diye soru sormakla olabilir. Tıpkı İmam Malik döneminde rahimehullah ders halkasında öğrencilere bu meseleyi anlatırken veyahut da bu meseleye değinirken onların arasından birisi dedi ki İmam Malik Ar-Rahman alel arş isteve dediği zaman oradan birisi dedi ki keyfe isteve. Burada keyfiyeti soruyor. Yani Allah Celle orada Allah Celle Celaluhu arşa istiva etti demek arşa yükseldi deyince o şahıs dedi ki tamam yükseldi de ama nasıl yükseldi diye sorusunu sorunca İmam Malik Rahimahullah başını şöyle önüne eğerek bir müddet düşünüp ter içerisinde kaldı. Ondan sonra başını kaldırıp dedi ki: "El-istiva ma'lum ve'l-keyf mechul ve'l-iman bihi vacib ve's-su'al anhu bid'a akhrijuhu fehuve mubtedi'un." Diyor ki rahimahullah, istiva diyor, manası ne olduğu Arap lügatında manasının ne olduğu besbellidir diyor, açıktır diyor. Yani manası bilinmeyecek bir mana değildir diyor. Arap lügatında isteve demek ey yükseldi anlamına geliyor. İrtefa'a ve ala anlamına geliyor. Yani irtefa'a isteve ey irtefa'a ve ala. Yükseldi. Burada onun için diyor ki el-istiva ma'lum. Vel-keyf mechul diyor ki nasıl istiva ettiği diyor burada meçhul var. Bu konuyla ilgili diyor ey keyfiyet konusuyla ilgili kesinlikle bir bilgimiz yoktur. Niçin bilgimiz yoktur? Çünkü Allah Celle Celaluhu bundan önceki dersimizde değindiğimiz gibi Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kendini nasıl vasıflandırmışsa biz de o şekilde vasıflandırıyoruz. Veyahut da vasıflandırmamız gerekiyor. Onun üstüne çıkamayız. Allah Celle Celaluhu'nun tanıtımı veyahut da tarifi üzerinde çıkamayız. Allah Celle Celaluhu kendini nasıl tanıtmışsa o şekilde tanıtırız. Eğer bir meseleye Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de veyahut da Aleyhisselatü Vesselam değinmişse, açıklamışsa biz de değinir ve açıklarız. Eğer Allah Celle Celaluhu veyahut da Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde değinmemişse biz Müslümanlar ne yapmayız? Biz de değinmeyiz. Niçin? Çünkü bu Allah katında, bu keyfiyet Allah katında malum olan bir kişi veyahut da bilinen bir şeydir. Eğer biz Allah Celle Celaluhu görmediysek nasıl olur da Allah Celle Celaluhu'nun zatını veyahut da sıfatlarını veyahut da fiillerine keyfiyet verebiliriz? Değil ki Allah Celle Celaluhu bir insan normal bir insanı görmediği halde o insanı tarif etmesi mümkün değildir. Örneğin Hasan Hüseyin'i görmemişse o Hasan hiçbir zaman o Hüseyin'in şekli şemalini ne yapamaz? Tanıtamaz. Tarif edemez. Çünkü görmedi. Görmediyse onu tanıtması mümkün değil. Bir kişi bir şehri görmediyse o şehri tanıtması mümkün değil. Bir kişi bir yolu bilmezse o yolu tanıtması mümkün değil. Ve bu şekilde eğer bu tür şeyler bilinmediği halde veyahut da tanınmadığı halde tanıtılamıyorsa o zaman Allah Celle Celaluhu bu konuda çok daha evladır. Allah Celle Celaluhu biz görmediysek, ondan sonra Allah Celle Celaluhu bu keyfiyeti de Kur'an-ı Kerim'de belirtmediyse, onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam de sünnetinde beyan etmemişse, Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ona en yakın olan ashabı ve özellikle dört halife bu mevzuyla ilgili bize hiçbir eser veyahut da hiçbir söz söylememişler ise, ashabtan sonra tabi'in, ondan sonra etba'at tabi'in kedalik veyahut da o şekilde, o zaman bize düşen görev biz de orada susmamız. Manayı bileceğiz. Tıpkı İmam Malik'in söylediği gibi el-istiva ma'lum, istivanın ne olduğu bellidir, manası bellidir, mefhumdur, anlaşılıyor. El-keyf mechul, ancak nasıl istiva ettiği, nasıl yükseldiği görmediğimizden dolayı Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam ashabı da veyahut da selef ümmeti buna bu konuyla ilgili bir şey söylemediyseler biz de ne yapamayız söyleyemeyiz. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bize tanıttığı yerde tanıtırız, sustuğu yerde susarız. Ehli sünnet ve cemaatın metodu budur. Veyahut da daha doğru selef alimlerin metodu, yolu budur. Yalnız bundan önceki kelimelere ben döneceğim. Buradaki tarikat demek yol anlamına geldiği zaman bugün çağımızda ehli tarikatın iddia ettikleri gibi biz ehli tarikatız dedikleri zaman yani selef-i salihinin tarikini veyahut da yolunu, metodunu kastetmiyorlar. Bu yolu edinen Müslümanlar kendi anlayışlarına veyahut da şeyhlerinin veyahut da alimlerinin anlayışlarına uygun bir yol edinip o yolun ehli olduklarını ne yapıyorlar? İddia ediyor ve kendilerini oraya nispet ediyorlar. Ancak biz selef tarikatı dediğimiz zaman, ey biz selef ümmetinin alimleri yolu, sünneti, yolları, metotları, menheçleri, anlayışları anlamına geliyor. Dolayısıyla burada hemen ondan sonra diyor ki İmam Malik rahimahullah vel imanu bihi vacib. Ey bu konuda bu şekilde iman etmek her Müslüman üzerinde vaciptir. Nasıl? Ey istivanın nas ne demek olduğu manası besbelli ve apaçıktır. Keyfiyet kesinlikle belli değildir. Malum değildir. Ve biz bu konuya hiçbir zaman değinemeyiz. Keyfiyete. Tamam mı? Ey bu şekilde inanmak her Müslümanın görevidir. Ve sualu anhu bid'a. Ve bu kişinin sormuş olduğu bu soru ile soru sormak bid'attır. Ey dine aykırıdır, dinden değildir. Selef alimlerinin anlayışlarına uygun bir soru değildir. Menheçlerine aykırı bir soru, metotlarına aykırı bir soru, inançlarına, akidelerine aykırı bir soru olduğu için bu soruyu sormak aykırıdır. Ve biliyorsunuz Hutbetül Hace'de devamlı okuduğumuz kullu bid'atin dalale ve kullu dalale ve kullu dalaletin finnar dediğimiz veyahut da Asdaqul hadithi kitabullah ve hayrel hedi hedyu Muhammed. En doğru yol ve en doğru metot ve en doğru inanç. Kimin yolu, kimin metodu, kimin inancıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, metodu ve inancıdır. Ve menhecidir. Dolayısıyla burada bu konuyla ilgili bu şekilde bir soru yöneltmek ashabın anlayışına ters bir anlayış ve ters bir görüştür. Bu tür meselelere değinildiği zaman Müslümana düşen görev manayı bilmek, ondan sonra keyfiyeti Allah'a bırakmak veyahut da Allah'a havale etmektir. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ Ve bu konuyla ilgili soru sormak bid'attır. Hemen arkasında diyor ki فَأَخْرِجُوهُ فَاِنَّهُ مُبْتَدِعُونَ Ey bu kişiyi buradan çıkarınız, ey meclisten dışarıya atınız. Zira bu kişi bid'atçıdır. Ve bazı alimler bu meseleye değinmişler, demişler ki acaba, bismillah. Neden İmam-ı Malik rahimahullah bu kişiye karşı bu şekilde sert davrandı? Ve bu alimler şöyle bir cevap verdiler. Diyorlar ki, İmam Malik rahimahullah ders halkasında bulunan kişileri tanıdığı için ve bu kişi de o halkanın içinde olup onun sapık görüşlerini bildiği için bu soruyu da orada sormaktan kastı orada bir yaygara koparıp fitne çıkarıp orada Müslümanları birbirine düşürerek, tamam mı? Fitneyi genişleterek Müslümanların saflarını ayırmak olduğundan dolayı İmam Malik bu fitnenin olmaması için oradaki öğrencilerin birbirine düşmemesi veyahut da akıllarına bu fitneyi düşürüp fikir yönden, inanç yönden bu saftan ayrılmamaları için bu kişiyi ne yaptı? Dışarıya attı. Çünkü 1000 kişiyi kaybetmektense bir kişiyi kaybetmek daha kolaydır. Asıl itibariyle bu kişiyi bile kaybetmek istemezdi İmam Malik rahimahullah. Niçin? Çünkü bu kişiye çok sabretmiş İmam Malik rahimahullah. Eğer onu tanımamış olsaydı mümkün değil o şekilde sert davranmazdı. Çünkü İmam Malik rahimahullah aleyhissalatü vesselamın siretini, sünnetini çok iyi bildiği için nerede yumuşak ve nerede sert davranacağını çok iyi bildiği için bu potu kırmak mümkün değil. Veyahut da bu potu kırması mümkün değildir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam döneminde de baktığımız zaman gerektiği zaman sert davranıyordu bazı şahıslara. Bazı şahıslar da yumuşak davranıyordu. Tıpkı Arabiya ile o altın yüzük kullanan kişiye davrandıkları gibi Aleyhisselatü Vesselam. İmam Malik de burada bunu tanıdığı için fikirsel yönden, tamam mı, bu tür görüşlerini bildiği için orada binlerce kişi var. O binlerce kişinin akidesini bozacağına bir kişiyi ne yaptı? Cemaattan ayırdı. İşte alimlerimizin bu konu ile ilgili dediği budur. Ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki mesela geçmişte İmam Malik'in yaptığıyla şu anda bizim meclisimizde diyor bir kişi olup da bu konuyla ilgili soru sorduğu zaman İmam Malik'in yaptığı gibi biz de hadi sen bid'atçısın dışarı atın bunu diyebilir miyiz? Hayır diyor. Biz bunu diyemeyiz. Niçin? Çünkü o zamanki ile bu zaman arasında fark var. Her yönden, insanlar itibariyle, kültürel yönden, ilim yönden, şu yönden, bütün şey, her yönden. Bugün ile o zamanın insanları arasında çok fark var. Ve bugün diyor, alimlerin derslerine devamlı bir şekilde giren öğrenciler olduğu gibi arada bir veyahut da belki senede bir sefer alimlerin bu tür meclislerine geliyorlar diyor. Ve o kişi diyor belki hayatta ilk defa o meclise gelmiş. Ve o meclise geldiği günde belki bu tür şeylerle ilgili ders yapılıyor. Ve orada o kişi mutlaka bu tür sorular aklına gelecek. Çünkü bu adam cahildir. Avam tabakadan olan birisidir. Ve bu soruyu sorarken de fitne yapmak için değil, hüsnü niyetli davranarak sırf bu sorunun cevabını almak için soruyor. Onun için diyor ki, bizim zamanımızda diyor böyle bir kişi böyle bir soru sorsa, hadi bu adam bid'atçıdır veyahut da bu kişi bid'atçıdır bunu dışarı çıkarın demek doğru değildir. Biz diyor özellikle bu zamanda derslerimize katılacak veyahut da derslerimize katılmayıp biz İslam'ı sunarken onlara gittiğimiz Müslümanlar bu tür sorularla karşılaştığımız zaman şefkatle, merhametle, güzel bir uslupla, güzel bir hikmetle ne yaparız? Onlara güzel bir şekilde izah ederiz. Ey bu tür sorular sorulmaması gerektiğini, tamam mı? Efendim işte Allah Celle Celaluhu bu konuyla ilgili sükut ettiği için Müslümanın düşen de görev nedir? Bu konuda sükut etmesidir. Ey susmasıdır. Güzel bir uslupla ne yaparız? O kişinin aklına bir şüphe düştüyse o şüpheyi güzel bir şekilde izale etmek veyahut da eğer şüphe değilse de normal olarak soru sormak istiyorsa cevabını almak için işte gereği üzerine sünnete uygun güzel bir hikmetle güzel sözle ne yaparız? Bu meseleyi ona açıklarız. Ve bu konuda davetçiler yani kendime tavsiye ve nasihat ettiğim gibi her Müslüman ilim talebesi kardeşime bu tavsiyeyi ederim. Veyahut da bu nasihatı ederim. Davetçiler avam tabakasına karşı çok yumuşak olmaları gerekiyor. Ancak hatta mesela ehli tarikattan aşırı olan kişiler bile olsa. Çünkü bu ehli tarikattan denilen Müslümanlar ve biz Müslümanlar diyoruz. Çünkü biz bu insanların Müslüman olduklarına inanıyoruz. Ve özellikle akidede ve inançta cehalette olduklarına da inanıyoruz. Ve bu insanlara Aleyhisselatü Vesselam cahili topluma İslam'ı sunduğu gibi biz de aynen o şekilde bu cahil insanlara İslam'ı o şekilde onlara sunarak bizden önceki insanlar kafalarına koydukları veyahut da girdirdikleri şüpheleri izale ederek hakkı yerleşmeye çalışacağız. Evet. Burada tekrar et-tekif hadisesine dönelim. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun işte gecenin üçte birinden sonra mesela dünya göğüne inmesi veyahut da arş üzerine yükselmesi veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun konuşması veyahut da Allah Celle Celaluhu'nun koşması, işte bu tür sıfatlar ne yapıyoruz? Aynen Kur'an'da ve sünnette nasıl zikredildiyse biz de o şekilde zikreder, manasına inanır, tekyiften, teşbihten, temsilden ve tatilden ne yaparız? Kaçınırız. Selef alimlerin metodu budur. Allah Celle Celaluhu'nun değindiği yerlere değinir, değinmediği yerlere değinmeyiz. Ve bu şekilde gücümüz nispetinde derslerimizde, davetimizde avam tabakasına İslam'ı sunarken bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve ashabının metoduna uygun bir şekilde sunmaya çalışalım. İkincisi et-temfil. Et-temfil ne demektir? Huve et-tesviyetu vel-müşabahatu beynel-khaliqi vel-mahluqi. Diyor ki temfil diyor, İki şeyi eşit görmek veyahut da eşit manada görmek. Nasıl? Halık ile mahluk arasını aynen eşit şekilde görmek. Veyahut da eşit manada manalandırmak veyahut da açıklamak. Ve bu konuda diyor ki iki kısımdır. Ve huve nu'an. Bir, teşbih el-halik bil-mahluk. Kema fa'alet firak el-müşebbihe. Kelhişamiye ve cevalikiye ve cevaribiye. Bu üç fırka Rafizi Şiaların fırkalarından birer fırkadır. Ve bu Elhişamiye ve cevalikiye ve cevaribiye El-İthne-Aşeriye fırkalarından birer fırkadır. Biliyorsunuz İthne Aşeriye kendi arasında birçok fırkaya ayrılmış. Ve burada Allah ile, yani Halık, yaratıcı ile yaratılmış varlıkların arasında ayrım yapmak. Ancak bu El-Hişemiye ile Vel-Cevalikiye Vel-Cevaribiye, bunlar diyorlar ki Allah Celle Celaluhu ile insan arasında sadece iki şeyde fark var. Diğer konuda insanlar tamamen Allah'la eşit veyahut da Allah insanlarla eşit şekildedir. Cisim itibariyle demek istiyorlar. Ve burada Hişam ibn el-Hakem el-Rafizi yakum mu'taqaduhum ala el-tecsim feyaz'amun enne Allah'a lahmun ve damun. Yani bu Hişam ibn el-Hakem olan kişi Şii inancına sahip olup diyor ki Allah Celle Celaluhu kan ve etten ibarettir. Yani aynen insan gibidir demek istiyor. Aynı şekilde Etba' Hişam bin Salim el-Cevaliki aynı şekilde diyor ki kâle bil cisim, diyor ki Allah Celle Celaluhu cisimdir. Kan ve etten ibarettir. El-Cevaribi ise bu da yani Şii fırkalarından bir fırkanın başı. Diyor ki اعفوني من الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. Davud el-Cevaribi diyor ki sakal ve ferç konusunda konusuyla ilgili bana soru sormayın ama diğer konularda hangi şeyi sorarsanız sorun, tamam mı? Ben size cevap vereceğim. Yani demek istiyor ki Allah Celle Celaluhu'nun ferci hakkında bana soru sormayın. Veyahut da sakalı olup olmadığı hakkında bana soru sormayın. Diğer konuda ne sorarsanız size diyeceğim ki Allah ile insan arasında hiçbir fark yoktur. Yani gözlerde, burunda, dilde, dişte, efendim başta, kulakta, ayakta, parmaklarda falan filan. Yani kandan ve etten ibaret olup tıpatıp insan gibi olduğunu söylüyor.
Şirin hocam.
He. Davud el-Cevaribi. Na'udhu billah, na'udhu billah, na'udhu billah. Fe bütün bu müşebbihe olan kişiler genelde hepsi Rafizi Şii fırkalarındandır. Allah Celle Celaluhu bizi ve dininde samimi olan Müslümanları bu fasit inanca, inançtan korusun. Ondan sonra bu tekyif veyahut da temsil yapan kişiler diyorlar ki Allah Celle Celaluhu Adem'i elleriyle yaratmadı. Ve biz biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde değinerek demiş ki Allah Celle Celaluhu dört şeyi mukaddes elleriyle yarattı. Adem, Cennetül Firdevs, El Kalem ve El Arş. Yani Allah Celle Celaluhu mukaddes elleriyle Adem'i yarattı. Ondan sonra Cennetül Firdevs El A'la'yı yarattı. Ondan sonra kalemi, ondan sonra arşı. Bu dört şeyden sonraki her şey kun feyekun ile ne yapmıştır? Allah Celle Celaluhu her şeyi oluşturmuştur. Ve bu şahıslar ey selef akidesine aykırı düşünen veyahut da inanan bid'atçı fırkalar bu tür şeylere karşı çıkarak selef alimlerine veyahut da selefi kişilere diyorlar ki siz Allah'ı tecsim ediyorsunuz. Halbuki selef alimleri Allah'ı tecsim etmiyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun elleri var kendine, kendi şanına layık bir şekilde. Allah Celle Celaluhu işte arşın üzerinden dünyanın göğüne inerek yine kendi şanına layık bir şekilde. Allah Celle Celaluhu arşa yükselmiş yine kendi şanına layık bir şekilde ne yapmıştır? Yükselmiştir veyahut da inmiştir. Bütün bunları Allah Celle Celaluhu'ya yakışır bir şekilde. Yani nasıl biz iki tane insan arasında mesela Ali ile Hasan arasında. Ali'nin de gözleri var, Hasan'ın da gözleri var. Ali'nin elleri var, Hüseyin'in de elleri var. Onun ayakları var, bunun ayakları var. Onun burnu var, bunun şunu var, bunun şunu var. Bu iki mahluk arasında nasıl benzerlik yoksa, tamam mı? Yani insanlar arasında bile benzerlik yoktur. Nasıl olur da kalkıp bir kişi, haşa ve kelle, Allah'ı görmediği halde, sıfatlarını bilmediği halde, sıfatlarının keyfiyetini bilmediği halde kalkıp diyebilir ki veyahut da iddia ederek diyebilir ki işte Allah Celle Celaluhu kandan ve etten ibaret olup insanda insan ile tıpatıptır, sakal ve ferç hariç diğer her şeyle tıpatıp bir insan gibidir demek Allah korusun bu sapıklığın ta kendisidir. Kaç? Bu konuyla ilgili bundan önceki dersimizde değinmiştik. Şura suresinin 11. ayetinde demiştik ki Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu hem sıfatların ispat ediyor aynı zamanda da nefi yapıyor. Örneğin leyse kemislihi şey. Burada nedir? Burası nefidir. Ey Hiçbir şey Allah'a benzemez. Mutlak manada hiçbir şey Allah gibi değildir. Ve hiçbir şey de Allah'a benzemez. Veyahut da hiçbir şey Allah gibi değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu isim ve sıfatlarında, rububiyetinde, ondan sonra uluhiyetinde ve sıfatlarında tektir. Ondan sonraki ayetler ve huve es-semi'ul basir. Burada da ne de var? İspat var. Ve huve es-semi'ul basir. Burada es-semi'den kasıt yani Allah Celle Celaluhu işitiyor. El-basir'den kasıt ay Allah Celle Celaluhu görüyor. Onun için Mu'tezile fırkası diyorlar ki Allah Celle Celaluhu semi'dir. Tamam mı? Yani işitiyor ama aynı zamanda işitmiyor. Alimdir ama aynı zamanda bilmiyor. Yani ne demek istiyorlar burada? Allah Celle Celaluhu çünkü onlar deseler ki evet Allah Celle Celaluhu işitiyor o zaman diyorlar ki yani biz Allah Celle Celaluhu işitiyor dersek %100 o zaman yani Allah Celle Celaluhu haşa kulakları var. Kulaklar işte şöyledir, işte böyledir. Efendim işte burnu şöyledir, gözü böyledir, ağzı böyledir falandır filandır. İşte bu tür şüphelerden kaçınırken neye düştüler? Ta'tile düştüler. Oysa ki biz bundan önce ne demiştik? Biz Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına bakarken tekif yapmaksızın, temsil yapmaksızın, tamam mı? Teşbih yapmaksızın, ondan sonra ta'til yapmaksızın Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarına yapıyor? Bakıyoruz. Ve Allah Celle Celaluhu ne şekilde tanıtmış ise tanıtıyoruz. Kesinlikle onun üstünde çıkmak hiç kimsenin haddi değildir. Çıkarsa o zaman ehli sünnet vel cemaatın dışına çıkarak sapık fırkalardan sayılmış oluyor. Leyse ke mislihi şey ve hu semi'ul basir. Allah Celle Celaluhu işitiyor ama onun işitmesi hiç kimseye benzemez. Veyahut da insanların işitmesi Allah'ın işitmesine benzemez. Allah Celle Celaluhu'nun görmesi hiç kimsenin görmesine benzemez. Veyahut da hiç kimsenin görmesi Allah Celle Celaluhu'nun görmesine benzemez. Yani hiç kimsenin gözü Allah'ın gözü gibi değildir. Allah Celle Celaluhu'nun gözü de hiç kimsenin gözü gibi değildir. İnsanların gözleri birbirine benzemiyor. Hayvanların gözleri birbirine benzemiyor. Kadınların gözleri birbirine benzemiyor. Ve bu şekilde misalları verebiliriz. Eğer bu insanlar kendi aralarında birbirlerine benzemiyor ve benzerlik yoksa nasıl olur da biz kalkıp haşa ve kelle Allah Celle Celaluhu semi'dir, basirdir dediğimiz zaman işte şöyledir veyahut da böyledir veyahut da Allah'a şuna veyahut da şunu Allah'a benzetebiliyoruz. Diğer Meryem suresinin 65. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu hel te'lemu lehu semiyye yani sen Allah'a denk olarak hiç kimseyi bilir misin? Kesinlikle Allah'a denk kimse yoktur. Ey hiç kimse Allah'a benzemez. Bu Müslümanın mutlak manada inancı olması gerekiyor. Hiç kimse Allah'a benzemez. Allah Celle Celaluhu da hiç kimseye benzemez. Bütün sıfatlarında mahlukattan ayrı sıfatları var. Mahlukatın sıfatları birbirine benzemediği gibi Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları da mahlukatın sıfatlarına benzemez veyahut da mahlukatın sıfatları Allah'ın sıfatlarına ne yapmaz? Benzemez veyahut da benzemiyor. Öbür tarafta mesela İhlas suresinde Allah Celle Celaluhu diyor ki وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Ey Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetinde, uluhiyetinde, sıfatlarında ister zatî sıfatlar olsun, ister sübütî sıfatlar olsun, ister silbi sıfatlar olsun ve zamanla bu tür şeylere değineceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu, tamam mı? Kesinlikle hiçbir varlık, hiçbir mahluk ona denk değildir. Hiçbir şeyinde, ne zatında ne de sıfatlarında. Allah Celle Celaluhu hiç kimseye benzemez ve hiç kimse Allah'a benzemez. Ne zatında ne de sıfatlarında. Ve burada Allah Celle Celaluhu bu İhlas suresinde müşrikler aleyhissalatü vesselam'a Rabbini bize tanıtır mısın dedikleri zaman Allah Celle Celaluhu bu süreyi indirdi. Ve dedi ki Kul huvallahu ahad. Burada Allah Celle Celaluhu kime söylüyor? De ki ey Resul Allah Celle Celaluhu birdir ve birliğinde tektir. Ve hiç benzeri yoktur. Ve bu münasebetle ilgili size Kaddafi'yi hatırlatmak istiyorum. Geberdi gitti. Artık Allah Celle Celaluhu onun hakkında nasıl bir karar alacaksa o Allah'a bağlıdır. O diyordu ki Kaddafi, diyordu ki bu Kur'an-ı Kerim'de geçen kul kelimelerini biz bunu Kur'an-ı Kerim'den kaldırmamız gerekiyor. Kul demeye de ki demeye artık gerek yoktu diyor. Diyordu. Artık diyor o zaman geçti diyor. O Allah Celle Celaluhu o an için Kur'an'ı Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği için ona diyordu ki kul. Ama artık o vefat etti gitti. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de kul hitabıyla gelen ayetleri veyahut da kelimeleri, lafızları ne yapmak lazım? Kaldırmak lazım. Eğer kaldırmıyorsak da Kur'an-ı Kerim'de kalıyorsa en azından bunu okurken diyor, yani manasını verirken diyor, şu kul kelimesini zikretmememiz gerekiyor diyordu. Artık Allah'a kavuştu. Biz diyoruz ki Allah Celle Celaluhu onun hakkında ne karar alacaksa o alacaktır. Tabii ki bu gerçekten en büyük sapıklıktır. Ve Kur'an-ı Kerim'den bir harf değil ki bir kelime, bir harfi bilerek inkar eden bir kişi, o kişi mürtet sayılır. Ey dinden çıkmış olur. İslam devletinde yaşıyorsa, yani şeriatla yönetilen bir ülkede yaşıyorsa o kişi tövbeye çağrılır, ona izah edilir, hüccet ikamet edilir, delillerle ona yaklaşarak delillerle hücceti oluşturulur. Eğer bütün hüccet, bütün delilleriyle, yönleriyle ikamet edildikten sonra, beyan edildikten sonra, şek şüphe kalmadıktan sonra bu konuda ısrar ediyorsa o zaman emir-ül müminin tarafından veyahut da Müslümanların imamı tarafından o kişi kafir olarak ne yapılır? Öldürülür. Ve biliyorsunuz İslam'da ancak üç kişinin hayatına kıyılabilir. Bir, zina yapan bir kadın ve o kadın evli ise.
Kadın erkek.
Tamam mı? O kadın evli ise. Veyahut da bir erkek, o erkek de evli ise. Çünkü bekar olup evlenmeyen bir erkek veyahut da bir kadın recm edilmez. Ancak onlara bazı cezalar verilir. O zaman işte o kadının vereceği cezaya bağlı 100 kırpaç mı daha fazla veyahut da o memleketten uzaklaştırıp başka memlekete gönderilir. Ondan sonra ikincisi dininden dönen kişi, üçüncüsü haksız yerde hakkı olmadığı halde adam öldüren kişiyi, yani Müslüman öldüren kişiyi. İşte bu kişi hüccet oluştuktan sonra yine bu inancında ısrar ediyorsa ölül emir tarafından o kişi ne yapılır? O kişinin hayatına son verilir ve oradaki son veriliş küfür olarak son verilir. Hemen ondan sonraki bu ihlasla ilgili alakalı, biliyorsunuz ihlasla ilgili iki tane sure var. Birincisi Kul ya eyyuhel kafirun suresi, ikincisi İhlas suresi.
Bir saat geçti.
Bir saat hocam geçti.
Tayyip, burada kardeşlerimiz, yönetici kardeşlerimiz vaktin sona erdiğini söylüyorlar. Dolayısıyla istemeyerek burada son veriyoruz. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bize ömür verirse, sıhhat verirse gelecek hafta aynen başladığımız saatte yine inşallah devam edeceğiz. Allahümme erinel hakka hakka ve rızıkna ittiba'a ve erinel batila batila ve rızıkna citinaba. Hada vallahu a'lem ve sallallahu ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyke.